Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah hocam, Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini artarak devam ettirsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, geçen dersimizde Bakara Suresi 212. ayet-i kerimeye gelmiş. Ondan da kısmen bir tefsirini yapmaya çalışmıştık ama ayet-i kerimenin yine izaha muhtaç bazı kısımları kalmıştı. Oradan devam edelim müsaadenizle.
Evet hocam.
Efendim tabi ayet-i kerime çok önemli bir konuyu ele alıyor. Diğer bütün ayetlerde olduğu gibi çok derin bir konu. Hem dünyayı hem ahireti ilgilendiren, hem imanı hem küfrü, hem müminleri hem kafirleri ilgilendiren. Yani yaşadığımız hayatı çok böyle tam orta noktasından diyelim ki alakadar eden bir husus. Hususu anlatıyor, gündeme getiriyor. Şöyle ki Estağfirullah. Züyyine lillezen keferul hayatü dünya. Bu dünya hayat. Yani değersiz. Değersiz olmasının sebebi zaten yani o hayatın Allah rızasına uygun yaşanmaması.
Evet.
Yoksa hayatın bir problemi yok. Hayatın bir suçu da yok. Ama o dünya olması, deni olması o hayatın Allah rızası için yaşanmamasına kaynaklanıyor.
Evet.
Yoksa Allah rızasına uygun yaşanan bir hayatın asla deni olması, değersiz olması mümkün değil. O çok kıymetli, çok değerli. Bu dünya, yaşadığımız dünya hayatı ve dünya hayatının geçici, fani lezzetleri, imkanları kafirlere çok süslü gösterildi. Böyle olunca da o mal ve zenginliklerine gururlanarak وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا iman edenlerle alay ettiler. Mallarına güvenerek. Dünyalıktan güvenerek biraz daha böyle gariban, fakir olan müminlerle iman alay ettiler. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu iman edip takva sahibi olan kullar ise kıyamet günü o kendileri alay eden kafirlerden hepsinden çok önde olacaklar, üstte olacaklardır. وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Allah-u Teala dilediği kullarını hesapsız rızıklandırır. Şimdi hocam burada dünya hayatının o kafirlere süslü gösterilmesi ilgili olarak böyle kaynaklarımız İsa Aleyhisselam'dan nakille çok böyle değerli bir, kıymetli bir menkıbe naklediyorlar. Evet. Müsaadenizle o menkıbeyle hocam başlamak
tabii,
istiyorum.
Tabii,
kalan kısımları yine efendim sizden yine dinleriz. Sonra diğer ayet-i kerimeye geçmiş oluruz.
İnşallah.
Yani bu menkıbeler, bu kıssalar yani hisse bakımından gerçekten ibret verici. Yani ayet-i kerimenin söylemek istediği şeyi böyle her sivil insanın anlayabileceği ve içine sindirebileceği şekilde ortaya koyuyor bu menkıbeler.
Evet.
Olay şöyle gerçekleşiyor. Diyor ki İsa Aleyhisselam diyor bir Yahudi ile yolculuğa çıkar. İsa Aleyhisselam'ın yanında 3 yufka vardır. Bunları Yahudi'ye teslim edip muhafaza etmesini ister. Bir müddet sonra Yahudi yufkalardan birini yer. Yani bunu muhafaza et diye.
Hain.
Nerede bir kötülük varsa Yahudi'ye yüklemez hocam bunlardan.
Evet hocam.
Evet, emaneti hıyanettir. Efendim her türlü böyle melanettir. Muhafaza etmesi gereken yufkalardan birini yer. İsa Aleyhisselam bir yere gelince Yahudi'den yufkaları getirmesini ister. Fakat Yahudi 2 yufka ortaya koyar. İsa Aleyhisselam üçüncü nerede diye sorunca Yahudi kendisine 2 yufkadan fazla teslim etmediğini söyler. Yalan da söyler bu kişi. Beraberce yola devam ederler. O kişi İsa Aleyhisselam'dan hayret verdiği birçok hadise müşahede eder. Üçüncü yufkayı yediğini ikrar etmesi için İsa Aleyhisselam ona yemin verdirirse de adam bir türlü ikrara yanaşmaz. Yola devam ederler. Biraz gittikten sonra 3 parça külçe altına rastlarlar. Şimdi dünyaya baştan, baştan 3 yufkayla başladı hocam. Sonra külçe altına dönmüş oldu. Yahudi bunları görünce hemen İsa Aleyhisselam'a haydi bunları bana taksim et der. İsa Aleyhisselam şu biri senin, diğeri benim, üçüncüsü de yufkayı yiyen üçüncü arkadaşımızın der. Şimdi efendim kocaman bir külçe altın.
Evet.
Bakalım adamın yalanını ortaya çıkarabilecek mi, çıkaramayacak mı diye. Yahudi sabredemeyip üçüncü yufkayı yiyen benim diye ikrar eder. İsa Aleyhisselam öyleyse benden uzak ol. Cenab-ı Hakk'ın bunca kudret ve asarını, mucizeleri gördüğün halde bu suçunu itiraf etmedin de 5 paralık dünyevi menfaati görünce ikrar et. İnsaniyet derecem bu kadarmış deyip altın külçelerin hepsini ona bırakıp yoluna devam et. İsa Aleyhisselam'a tam yakışan davranış. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın hakikaten bu züht hayatı bambaşka değil mi hocam?
Evet,
manevi hayatı. Çok geçmeden diyor 3 tane hırsız gelir. Bakalım bu altınlar Yahudi'ye fayda verecek mi? Yarılacak mı, olmayacak mı? Çok geçmeden 3 tane hırsız gelir, anlaşıp Yahudi'yi oracıkta öldürürler. Sonra acıkmış bulundukları için işlerinden birini şehrin çarşısına gönderirler. O gidince geriye kalan kişi onu öldürüp 3 altını 3'e değil 2'ye taksim etmek üzere anlaşırlar. Ve derler ki o çarşıdan dönüp geldiğinde onu öldürürüz. Altını 2'ye taksim ederiz, onun payını da biz almış oluruz. Tam böyle hocam dünya hayatının
dünyanın sardığı
insana efendim cazip gelmesinin misali. Çarşıya giden de arkadaşlarını öldürüp altın hepsini almak düşüncesiyle yiyeceklerin içine zehir koyarak getirir. Zehiri de bol koyar ki çabuk ölsünler. O çarşıdan dönüp geldiği sırada diğer ikisi el birlik hücum ile onu öldürürler. Sonra oturup ölüsü yanında onun getirdiği yiyeceği yerler. Daha yiyecekler bitmeden onları oracıkta yığılır kalırlar. Bir müddet sonra İsa Aleyhisselam'ın yolu buraya uğrar. Bir de görür ki 3 parça altın yanında yatmakta olan 4 ölü. Hayatları içinde onlara bakarken Cebrail inip olan biten kendisine haber verir. Şimdi hocam aslında dünya bu aslında.
Ya.
Mesela ya Osman Efendi Üstadımız buyuruyor ya diye biz diyor çocukken diyor o Erenköy'de diyor sahilde gider diyor şeyden kumdan evler yapardık diyor.
Evet.
Hatta diyor efendim o senin evin güzel oldu, benim güzel oldu falan diye.
Evet.
Böyle kendi aramızda yarışırdık. Ama sonra diyor tam bir aramızda böyle oynaşırken bir deniz dalgası gelir. Hepimizin yaptığı efendim o kumdan evleri yıkar götürür.
Evet.
Öyle bakar kalırdık. Aslında dünyanın bütün ahvali böyle. Yani kumdan yapılan evlerin bir dalgayla yıkılıp gitmesi gibi bütün mal mülk hani ayet-i kerimede inna nahnu nerisul ardı men aleyha ve ileyna yurcaun. Biz diyor bütün yeryüzünde olan herkese, her şeye biz varis olacağız. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Hepsinin varisi bizleriz buyuruyor. Ama insanlar diyelim ki efendim o kendinden olmayan mal mülk için kavgalar, gürültüler, şunlar bunlar hepsini bırakıp diğer tarafa gidiyorlar. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın bu kıssası da bu açıdan gerçekten çok ders verici, ibretli bir kıssa olduğunu görüyoruz.
Yani dünya hocam, dünya sardığı zaman insanda demek ki ne insaf bırakıyor ne merhamet bırakıyor. Yani onu canileştiriyor adeta. Kendini kaptırırsa canileştiriyor ama Hazreti İsa gibi böyle maneviyatı yüksek insanlar ise bakıyorsun böyle kendisini kurtarıp hiç bulaşmadan kenardan geçip gidiyor. Sonra tabii akıbette gelip onların akıbetinde görmüş oluyor hocam. Burada hocam kafirlere süslenen dünya züynelizden kefiru hayatü dünya nedir diyor. Onların himmetleri, istekleri, aşırı istekleri, talepleri, niyetleri, dünya ile ilgili niyetleri, talepleri, ondan sonra aşırı düşkünlükleri diyelim. Onlara verilen mallar, bunlar diyor süslendi şeylere, kafirlere süslenen şey bunlarmış hocam. Demek ki bunun içine dalınca başka şey görmüyor demek ki hocam. Sonra bunlar kendileri bu dünya peşinde, bu mal peşinde koşarken müminlerle alay ediyorlar. Ve yeshurun lezne amenu. İman edenlerle alay ediyorlar. Fi talebihimul ahire. Onların ahiret talepleri hususunda yani biz diyorlar bunlar ahiret istiyorlarmış. Hayali bir şey, orta olmayan bir şey, bak biz elle tutulur gözle görülür şey peşindeyiz. Biz dünya peşindeyiz. Bunlar bir hayal peşinde, bir ahiret inancına sahipler diye onların ahiret inancıyla alay ediyorlarmış hocam. İkrimenin nakline göre diyorlar ki işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olsaydı bizden efendiler, şerefler, zenginler ona tabi olurdu diyorlar. Halbuki diyorlar ona şu anda fakirler, ihtiyaç sahipleri, işte İbn-i Mesud gibi ilk Müslümanlar, diğer arkadaşları tabi oluyorlar. Demek ki doğru yolda değil. Her şeyi paraya göre ölçtükleri için bu şekilde onların fakir olmalarıyla alay ediyorlar. Alay konusu ettikleri şeylerin birisi de onların fakirliği, maişetlerin azlığı. Dolayısıyla demek ki bir ahiret inançlarıyla alay ediyorlar. Bir fakirlikleriyle alay ediyorlar. Bugün de insanlara bakıyorsun daha çok işte Orta Doğu'nun perişan hali diyor. Demek ki Müslümanlar doğru yolda değil. Buna bakarak karar veriyorlar. Müslümanlar doğru yolda olsaydı işte Orta Doğu niye böyle perişan olacaktı gibi. Tabii burada Orta Doğu'nun perişanlığında Müslümanların zaafı, hatası, yanlışının sebebi vardır. Geçen birisi bir mesaj yazmış hocam. Ben de bir hata görürsen diyor o bendendir. Onu diyor Müslümanlığıma, İslam'a izafe etme.
Ne güzel.
Yani Müslüman da bir hata görüp hemen İslam'a onu izafe etmek çok yanlış. Yani o Müslüman belki İslam'ı doğru yaşamıyor, eksik yaşıyor, doğru anlamıyor, yanlış anlıyor, nefsine uyuyor, tembellik yapıyor. Dolayısıyla Müslüman'a bakarak hemen İslam'ı yargılıyor insanlar. Bugün de o var işte, Müslümanların hali görmüyor musun? Dünyanın her tarafından perişan, sıkıntıdalar, fakirler, işte tembeller, yoksullar, diğer Hristiyanlar, ateistler gelişmiş gibi. Aynı şey demek ki hocam. Dünya bugünkü insanlar da süslenmiş demek ki. Dünya onlara süslenmiş ve onlar iman edenlerle alay ediyorlar. Tabii ki iman edenlerin de işte Osmanlı'nın, Selçuklu'nun güçlü zamanlarında olduğu gibi güçlü olması da veya onlardan daha güçlü, daha iyi olması da gerekiyor tabii ki. O ayrı bir konu. Çünkü Allah katında kuvvetli mümin daha hayırlı, daha sevimli olduğu ifade ediliyor. Ama tabii o Müslüman hep güçlü olsa o zaman biraz imtihan hikmeti zayıflar.
Ya hocam şimdi Cenab-ı Hak Bedir'de peygamberimizi Müslümanlara çok açık bir zafer nasip eyledi. Hatta efendim bu zafer sebebiyle Yahudiler işte beklenen peygamber bu, gelin iman edelim dediler.
Evet.
Fakat Uhud'da diyelim ki efendim geçici bir mağlubiyet, hezimet yaşandı. Baştan galibiyet vardı, mağlubiyet yaşandı. Bu kez de onlar için imtihan oldu. Direkt bu hak peygamber olsaydı mağlup olmazdı diye efendim onlar
İyi
için bir
iman etmemişiz.
Evet dediler. Ama Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede ya dedi bu olabilir dedi. Nübetilkel eyyâmu müdâvilâ beynennâs. Bu diyor galibiyet, mağlubiyet günleri diyor biz nelerse değiştiriyoruz. Allah'ın da değişik şeyleri var yani. İlla bir peygamber veya diyelim ki Müslümanlar her seferinde galip gelecek diye bir kuralı yok. Mağlup da olabilirler. Bu hayatın gerçeğidir. Yani onu değiştiriyoruz ve hepsinin ayrı ayrı hikmetleri var. Bir mesela ve yette kızı mümkün şehada diyor. Sen diyor efendim mağlup olmazsan ya seni öldürmezse sen nasıl şehit olacaksın?
Evet.
Cenab-ı Hak diyor sizden diyor bir kızın kulların şehit olmasını istiyor.
Evet.
Hocam bak şehit olmasını istiyor. Ama vallahu la yuhibbu zalimin. Sanmayın ki o galip gelenler iyi oldukları için galip geldiler. Onlar zalim.
Evet.
Allah diyor dünyada galip gelebilen Allah zalimleri sevmez. Şimdi onun ayrı ayrı hikmetlerini söylüyor. Şimdi eğer hep diyeyim ki efendim peygamber galip gelse, hep Müslümanlar şey olacak olsa diyelim. O zaman yani dünya hayatının imtihanının bir anlamı kalmaz.
Tabii.
Evet.
Yani dünya imtihan.
Evet.
Asıl sonsuz hayat ahiret. Şimdi ahirette o büyük mükafatı kazanmak için biraz imtihana gerekiyor yani. Doğrusu dünyanın her tarafı imtihan. Bir fakirlikle, bir zenginlikle, bir hastalıkla, bir sıhhatle. Onun için insanlar bunu düşünmedi. Şimdi dünya hep böyle güzel olsun, hep kazanalım, hep rahat edelim, hep tatil yapalım, eğlenelim, gezelim diye bakıyorlar. Tabii ahiret hiç hesaba katmıyorlar. Öyle olunca Müslümanlarla alay edip kendileri de dünyaya dalmış oluyorlar. Ama Cenab-ı Hak وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Müttakiler, sakınanlar, yani mümin olup da Allah'ın emirlerine uyanlar kıyamet günü onların üzerinde olacaklardır. Buyuruyor. Yani dünya imtihanı bittiği zaman bu sefer iş değişecektir. Bu sefer müminler Allah'ın lütfuna, ihsanına kavuşacaklar. Onları alay edecekler. Bu sefer onunla ilgili ayet-i kerimeler de var değil mi hocam? Dünyada siz
alay ediyorsunuz. فَلْيَوْمَ الَّذِينَ اَمَنُوا مِنَ الْكُفَّرِ يَضْحَكُونَ.
Evet.
هَلْ سُبِلَ الْكُفَّرِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Gazetedeki yazılırın. Dünyada diyor, o diyor kafirler Müslümanları alay ettiler.
Evet.
Gördükleri zaman kaç hücretleri onları gammazlıyorlardı.
Evet.
Halbuki diyor Allah onların üzerine bir efendim, bir bekçi olarak göndermemişti yani. İlla onları takip edin, bakın edin, ilgilenin diye öyle bir görev vermemişti. فَلْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Kıyamet günü Cenab-ı Hak diyor müminleri o cennetin koltukları üzerine efendim yerleştirecek. O da böyle çok huzurlu, mutlu bir şekilde ve o cehennemde yanan kafirlere gülecekler hocam.
Evet.
Siz misiniz bizi dünyada
alay
bizi alay ederek gülenler diye.
Evet.
Onlara gülecekler. O cehennemliklerin orada azap çekmelerine müminler ayrı bir manevi bir nimetle lezzet olacak.
Evet.
Yani üzüntü değil. Tam böyle bir lezzet olacak. Hesubel küfer mankane fealun. Hani bu kafirin yurtlarına karşı efendim onun karşını sevaplarını aldım. Sübi kelime sevap hocam.
Evet.
Bir de o da alayda var aslında. Ayrı bir alay var.
Evet.
O kafirin yaptığı karşılık nasıl bir sevap elde ettiler?
Evet.
Yani hakikaten sevap elde ettiler mi ettiler?
Ettiler.
Yani sevap değil azap elde etmiş oldular. Yani.
Tabii karşılıklarını aldılar. Yani.
Almış oldular. Dolayısıyla yine kıyametin bir vasfı Vakıa suresinde hafızatun rafiatun Cenab-ı Hak buyuruyor. Kıyamet diyor alçaltıcıdır.
Evet.
Yükselticidir. Şimdi buradaki hocam bir manada dünyada böyle mazlum, çaresiz, fakir, imanı sebebiyle zulme uğrayan insanlar, değer verilmeyen, ayaklarına sürülen insanlar, Şibdel Habeşevler gibi, Suyur Rumiler gibi, bunlar diyor, Cenab-ı Hak diyor bunlar kıyamet günü, fevkuhum yevmle kıyame. Onlar diyor başlar üstünde olacak.
Evet.
Onlar hep yani Cenab-ı Hak onların kadri kıymetini yükseltecek ama hafıza o kendilerinin böyle yani burunlarından kıl aldırmayan tabiri caizse kibirleri gururlarından geçilmeyen o kibirli insanları Ebu Cehil'leri Ebu Leheb'leri Allah Teala kıyamet günü ayaklar altında süründürecek. Hatta cehennemin dibinde süründürecek. Dolayısıyla orada esas mühim olan nedir? Esas mühim olan ahirette o kıyametin rafya, refettiği, yükselttiği dedim insan olabilmek. Yoksa dünyadaki öyle kendi kendimize bir büyüklük vehmetmenin, öyle hayal etmenin bir fazla bir anlamı söz konusu
değil.
Evet.
Evet. Burada vallahu yarzuku men yeşâ bi gayri hesap. Allah dilediğine hesapsız rızık verir derken hocam herhalde iki taraflı bir gönderme var. Hem kafirlere diyor yani Cenab-ı Hak dilediğine dilediği kadar rızık verir. Hem müminler diyor, siz de yanlış anlamayın. Hani kafire niye çok verdi de.
Evet.
Bize az verdi.
O şey de var hocam.
Evet.
Yani Müslümanların içerisi herkes değil ama bir kısmı. Yani biz Müslümanız, müminiz ama işte imkanlarımız mütevazı veya fakirlik çekebiliyoruz. Ya diğerleri kafir. Kafir oldukları halde onların dünyevi imkanları falan fazla olabiliyor.
Evet.
Yani malları, mülkleri tarzında biraz böyle İnsanın diyelim kafasına takıldığı şeyler olabiliyor.
Evet.
Hatta bu ayet-i kerimede yansıyor. Cenab-ı Hak iki yerde la temuddenne ayneyk.
Evet.
Yani ey Müslüman diyor sen efendim gözünü o dünyalık vermiş olduğum kafirin malına mülküne dikme. O diyor sadece dünyevi imtihan olarak ben bunları verdim. Diye böyle ayet-i kerimelerde geliyor bunun üzerine.
Evet.
Dolayısıyla bir taraftan alay edilen Müslümanlara yani Allah dilediğine efendim rızık verir ama bu imtihandır. Ona çok fazla kafayı takma. Ama diğer taraftan fakirliği sebebiyle alay edenlere de Allah müminleri ileride efendim rızıklandırır. Gerçekten özellikle ya Efendimiz zamanında çok fakir olan insanlar, İbn-i Mesud Efendimiz gibi diğer yani bütün diyeyim ki böyle fakir kesim ashab-ı süffe ilerleyen zamanlarda hocam çok zengin oldular.
Evet.
Yani bölgelerin valileri oldular. Şu, yine tabii o züht hayattan yaşadılar ama maddi olarak demin arazidir, maldır, mülktür tarzında yani kaynaklanıcı edildiği göre Cenab-ı Hak onları rızıklandı da aynı zamanda.
Evet, evet.
Hatta o kafirlerin çok daha fazla bir dünyevi imkanlara dair oldular. İşin bu tarafı da var. Ama bir de diğer taraf var ki kıyamet günü oradaki Cenab-ı Hakk'ın müminleri rızıklandırması bambaşka.
Evet.
O cennet aslında hesapsız bir hocam şey. Yani cennette Cenab-ı Hak lütfü kerim o kadar nimet verecek ki bu sadece amelin karşılığı değil.
Evet.
Yani orada hiç bir efendim sınırı olmayan bir evet. ebediyet mutluluğu ve nimeti olacak. Dolayısıyla bu işin hem yani iki tarafı, bir mümine bir kafire bakan taraf olduğu gibi bunun bir dünyaya bir de ahirete bakan tarafı evet. var. Dört tarafı da bakıyor ayet-i kerime.
Evet. Evet, Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İbn Abbas Hazretlerine sormuşlar bu ayetin tefsirini hocam. Neyse alallahi rakibun, Allah'ın üzerine bir bekçi, bir gözetleyici yoktur. Ve la men yuhasibuhu, onu hesaba çeken de yoktur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak rızık verirken kimse ona karışamaz. Niye çok verdi, niye az verdi diye hesaba çekemez. Onun için Cenab-ı Hak dilediği gibi hikmetle, tabii ki bir hikmetle onu lütfeder, ihsan eder. Yine İbn Abbas Hazreti Hocam, kesiren birer miktar, miktarsız, ölçüsüz, ölçüsüz değil de miktarsız diyelim. Yani ille bunun karşılığı şu kadardır, belli bir sayıyla, adetle sınırlı değil. Çünkü diyor hocam, şu da güzel bir şey. Küllü mâ dehale aleyhil hisâb fe ve kalil. Çünkü hesaplı olan her şey azdır.
Şimdi hocam, ayet-i kerimelerde işte biri 10, biri 700 tersinde, hadiste de biri 100, biri 100 bin gibi böyle miktar belirlenen, yani sınırı çizilen şeyler var. O da çokluk denkliği olabilir. Ama bir ayet-i kerime var ki orada ucu açık bırakılıyor.
Evet.
Nedir o? Allah yolunda yapılan infak diyor, bir başak gibidir, diyor şeydir, dane gibidir. İşte ona işte bir taneden 700 tane çıkar diyor. Evet. Fakat vallahu yudaifu limen yeşâ. Vallahu vâsiûn alim kısmı ayet-i kerimenin.
Evet.
Allah dilediğini bunu katlar. Çünkü Allah rahmeti sonsuz olandır.
Evet.
Her şeyi bilendir. Şimdi burada işte hocam bir gayri hesap.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak burada bir kulun amele vereceği miktarın ucunu açık bırakıyor.
Evet.
Yani 700'e sınırlandırmıyor. Katlarından bahsediyor ama katlarının kaç kat olacağını dile getirmiyor. Bir de vallahu vasiun alim diyerek kendi vasi ismini zikrediyor. Peki Allah'ın rahmetinin sınırı var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla orada sınırsız bir mükafatlandırmanın kapısını da Cenab-ı Hak aralamış oluyor.
Yani Peygamber Efendimiz'in altın verirken fakire avuçla vermesi gibi hocam.
Evet.
Sayarak sana 5 tane vereyim, 10 tane vereyim.
Evet. Veya bir koyun sürüsünü verirken mesela şu vadiyi al götür demesi.
Evet. Vadideki koyunları al götür demesi gibi. Yani hesapsız, sayısız. Çünkü diyor, hesaba giren şey azdır demiş İbn Abbas Hazretleri hocam. Said bin Cübeyr, la yuhasebu Rab. Rab hesaba çekilmez diyor. Dahhak da hocam, min gayri tebiat. Onu arkasından hesaba çekecek, peşinden gözetleyecek kimse yoktur. Allah Teala onu dünyada rızıklandırır, ahirette de hesaba çekmez. Yani kulunu dünyada rızık verir, sonra da bu rızıklarla eğer rızasını kazanmışsa ahirette de hesaba çekmez. Ama hesaba çekilirse tabii o da azap görmüş demektir diyor Peygamber Efendimiz.
Men husibe huzibe.
Evet. Evet hocam, Rebi bin Enes'ten hocam, gâle lâ yuhricu hisâbun yuhâf en yenkusa ma'indehu. Böyle yanındakileri biter korkusuyla böyle hesapla. Bugün dünyada ne kadar zengin bile olsa adam hesabını yapmak zorunda. Hesapsız giderse anında iflas edebilir hocam. Yani hesabı güzel tutmazsa, biraz böyle kesenin ağzını bol açarsa, bir müddet bakmışsın adam iflas etmiş. Ne kadar büyük zengin olursa olsun, işte diyor Cenab-ı Hak verirken böyle yanındaki eksilir korkusuyla bir hesaba bağlamak. Yani kaynaklarımız sınırsız değil diyor adam mesela. Çok zengin diyor ama diyor kaynaklarımız sınırsız değil, ona göre sınırlı kullanmamız lazım.
Veya hesapsızlık Allah'a aittir falan diye.
Dolayısıyla gerçekten bu da güzel bir mana olmuş hocam. Mukadil bin Süleyman da o kafirlerle ilgili kısma bakıyor hocam. Allah Teala kafirlere rızkı genişletirken, müminlere daraltırken diyor, onu niye böyle diyecek kimse yok. Çünkü diyor o hesapsız rızık verir. Leyse fevki melikun yuhasibuni. Beni hesaba çekecek bir melik üzerimde yok ki. Enel melik benim. Dilediğime hesapsız veririm. Kafirlere dünyada rızkı geniş verebilirim. Müminlere daraltabilirim. Dışarıdan bakınca işte madem bunlar Allah'a iman ediyorlar, Müslümanlar, bunlara işte Allah çok vermesi lazım, öbürkülere az vermesi lazım gibi insanlar küçük akıllarıyla hesaplar yapabilirler. Ama Cenab-ı Hak diyor hesaba sığmaz. Bu verdiği rızık da iman ve küfürle ilgili de değildir. İmtihan dünyasının çeşitli cilveleri vardır. İman ve küfürün karşılığı ise daha sonra ahirette zaten ayrıca verilecektir. Onun için bu rızık kısmını farklı değerlendirmeyin diyorlar. Cenab-ı Hak nasıl dilerse öyle verir diye. Böyle bir Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini göstermiş oluyor hocam bu ayetlerle.
Şimdi hocam bir önceki ayet-i kerimede işte birisine Allah'ın nimeti gelince kim onu nankörü değiştirirse Allah'ın azabı şiddetlidir diye hocam bir ifade geçmişti.
Evet hocam.
Ya ona gelen nimetleri biraz daha böyle bir zahiri nimetler olarak değerlendirdik.
Evet hocam.
Burada bu nimetleri biraz daha böyle Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği daha özel anlamda nimetler olarak almak da mümkün.
Hı-hı.
Onun için diyor Cenab-ı Hak diyor, bir kuluna diyor bir kalbine huzur verir.
Evet.
İtminan verir. Hı-hı. İbadetlerinin halavetini tatmayı nasip eder. Kendisine yakınlık kurbiyetinin diyeyim ki efendim o güzel hallerini ikram edebilir. Bu da diyor Allah'ın diyor bir kula verdiği aslında çok önemli güzel nimetlerdir.
Evet.
Ama diyor bu imanın ve imanın gerektirdiği bu güzel hallerin kıymetini bilmez de onlara şükrünü yer etmezse bu kez diyor Allah-u Teala diyor ondaki o manevi hali alabilir ve eski diyeyim ki efendim haline dönebilir.
Evet.
Hocam böyle biraz da bu Allah'ın gelen nimetleri nankörlükle karşılamak, onu değiştirme şeyini biraz ferdi planda da ne yapabiliriz?
Evet.
Üzerimizdeki nimetler bakımından da düşünebiliriz. Hem zahiri nimetler hem de ye gönül nimetleri açısından. Hatta bir de toplum olarak da. Yani Cenab-ı Hak üzerimizde diyeyim ki bir böyle diyeyim ki bir refahı olur, ekonomi gelişmişliği olabilir, bir emniyet olabilir, savaş, düşman işgali olmayabilir. İşte yağmurlar, bereketli yağmurlar yağabilir ilahirihi. Ama diyor burada diyor efendim eğer bu nimetlerin kıymeti bilinmezse bu kez Allah'ın şiddet azabı gelebilir. Bu anlamda bir millet diyor kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez.
Evet.
Yani o nimetlere karşı şükrünü artırırsa o devam eder ama şükrü terk ederlerse olabilir diye. Bir de hocam burada böyle kişinin sahip olduğumuz manevi hallerimizi muhafaza ve onu devam ettirme, artırarak devam ettirme noktasında da dikkat olunması lazım. Burada bir rahmetli Musa Efendi Üstadımızın bir hatırası aklıma geldi de
evet ona
bağlantı kurmak istedim. Dedi ki bir kardeşimiz bizi ziyarete geldi dedi.
Evet.
Ve dedi halini şikayet etti.
Evet.
Dedi ki efendim dedi benim çok iyi bir halim vardı. Yani işte ibadetlerimi yapıyordum. Teheccüdüme kalkıyordum, istiğfarımı çekiyordum ve çok huzurlu bir aile hayatım vardı dedi.
Evet.
Yani eşimle, çocuklarımla böyle ticari hayatım da çok rayındaydı, yerindeydi. Yani her bakımdan böyle ya yani Allah'ım sana şükür olsun. Yani bana güzel bir hal ikram ettin tarzında böyle bir mutlu, saadetli bir hayatım vardı.
Evet.
Fakat efendim dedi son zamanlarda ne olduysa bu hal benden zahir oldu. Yani o gönlümde bir huzursuzluk olmaya başladı. Aile hayatında dalgalanma oldu. Ticari hayatta böyle bir sıkıntı olmaya falan başladı. Yani o manevi halimi kaybettim.
Evet.
Yani böyle bir şeyim var. Böyle bir problemim, şikayetim var deyince biz diyor o kardeşe şu söylendi. Yani biz söyledik demiyor da rahmetli Musa Efendi Üstadımız şu söylendi.
Evet.
Dedi ki yani bir kuldaki o güzel manevi halin değişmesinin mutlaka bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanmıştır. Dolayısıyla bir bakalım. Nerede bir hata yaptık? Yani ticari işlerimizde bir efendim hatamız oldu. İnsanla münasebette bir hatamız oldu. Nerede bir yanlış yaptık ki bu yanlışın bir cezası olarak o manevi halimiz kayboldu.
Evet.
Buna dikkat edelim. O yaptığımız hatadan efendim dönersek Cenab-ı Hak inşallah bize eski halimizi tekrar avdet ettirir diye kendisine nasihat edildi diyor. Daha sonra bir müddet gitti diyor. Yani tekrar geldi. Dedi ki efendim Allah razı olsun. Bize yapılan tavsiyeleri efendim dikkat ettik. Onu şey yaptık. Allah Teala eski halimizi daha güzeliydi. Tekrar avdet ettirdi. Dolayısıyla burada işte kim gelen nimeti kıymeti bilirse Cenab-ı Hak onun o halini devam ettirir ama kim efendim onun kıymetini bilmez o manevi halini değiştirirse Allah'ın azabı şiddetlidir şeyi efendim orada devreye girer.
Evet.
Buyuruluyor.
Evet hocam.
Şimdi hocam bir sonraki ayet-i kerimemiz biraz uzunca bir ayet-i kerime ama Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede İnsanlık ümmetini, insanlıktan bahsediyor. Hazreti Adem'in beri devam eden insanlık nesillerden bahsediyor. Orada gelen peygamberlerin vazifelerinden, işte müjdelemek ve uyarmak gibi vazifeden bahsediyor. Sonra Cenab-ı Hak o peygamberlere vahyettiğini, kitaplar indirdiğini, o kitabın indirilme hikmetini dile getiriyor. Ama o peygamberlerin, o kitapların kıymetini bilmeyen de bazı gruplardan, işte Yahudiler başta olmak üzere, onlardan bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın hidayet ettiği kullardan bahsediyor. Bu şekilde yani esas peygamber gönderilmesinin, kitap indirilmesinin hikmeti ve bunlar karşısındaki insanların tavırları ele alın uzunca bir ayet-i kerime. Yine bir ayet-i kerime okuyalım hocam. Onun bir mealini verelim. Verdikten sonra da ayetle alakalı yine dilimiz döndüğü kadar bazı hususlara temas etmiş olalım.
İnşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kânen nâsu ummeten vâhideten. İnsanlar diyor başlangıçta Hazreti Adem ve devam eden birkaç bir zaman. Bunlar tevhid üzere bir tek ümmet, bir ihtilaf yoktu aralarında. Yani hepsi Allah'a iman eden, şey Allah'a kulluk yapan, o şekilde bir kavgası gürültüsüz, iman küfür kavgası olmadığı bir dönem yaşandı. Febe'asallahu nebiyyine mübeşşirin ve müzirin. Allah Teala da o insanlara peygamberler gönderdi. Bunlar o peygamberler kavimlerini veyahut da insanları Allah'ın cennetiyle, rahmetiyle müjdelediler ve azabıyla korkuttular. Aman şunu yaparsanız iyi olur, şunu yaparsanız hani olur diye. Bu şekilde o peygamberin vazifesinin de en önemli vazifesinin Allah'tan aldıkları o haberleri iletip işte yani layık olanları Allah'ın rahmetiyle müjdelemek, müstahak olanları da Allah'ın azabı uyarmak olduğunu dile getiriyor. Yani vahyinde peygamber en büyük iki önemli özelliği, vazifesi dile getirilmiş oluyor. Ve enzele ma'ahumul kitabe bil hakkı liyahkum beynen nas fi mahtelefu fih. Cenab-ı Hak o peygamberleri tabi kendilerine bırakmadı. Onlarla beraber kitap indirdi. Bu kitap hocam vahiydir. İlla yani Tevrat, İncil gibi bir kitap olma şartı yok. Kur'an gibi şartı yok. Cenab-ı Hakk'ın o peygambere vahyettiği her bir ayet, ister 10 sayfa olsun, ister bir sayfa olsun, verdiği bilgi hocam kitaptır. Yani kitaptır çünkü kitabın esas ismi ilahi buyruk. Vahiy. Onu da Cenab-ı Hak bilhak, hakla gönderdi. O kitaplar yani Allah'tan geldi o vahiyler ve gerçeği bildirdi. Böyle olunca da liyahkum beynen nâsi fîmâ ihtelefû fîh, o peygamberler Allah'ın indirdiği o kitabı hakem kılarak kitabın hükümlerini insanların ihtilaf ettiği noktalarda adaletle hükmesinler diye, Allah'ın emriyle ahkem hükmesinler diye o kitabı indirdi. Dolayısıyla ilahi vahyin esas bir hikmetinin de ihtilaflı konularda kim haklı kim haksız bunun hükmünün verilmesi. Ve mehtelefe fîhî. Demek ki daha sonra bir ihtilaf çıktı. Film ihtilafı başta yoktu. Sonra ihtilaf çıkmaya başladı. Peki kimler efendim ihtilaf etti? Ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min ba'di ma ca'atun beyinat bayan beynehum. Kendilerine o Allah'ın apaçık ayetleri geldikten sonra o Allah'ın kitabı noktasını ihtilaf edenler kimlerdir? Aralarındaki kıskançlık sebebiyle o kitabın kendilerine verildiği kimselerdir. Yani Allah onlara kitap veriyor. Kitabın hükümlerini efendim görüyorlar. Oradaki Allah'ın apaçık ayetlerini hükmünü efendim öğrenmiş oluyorlar. Ama aralarındaki bağyen beynehum, yani birinin diğerine olan böyle aşırı kıskançlığı ve hasedisizliği de sebebiyle de, haksızlığı sebebiyle de doğru olan kitap hakkında bu kez ihtilaf çıkıyor. Ama yani o kitap noktası ihtilaf çıkaranlar veya ona inanmayanlar bilmedikleri için değil. Gerçeği bildikleri halde sırf nefislerinin o hastalıklarına esiri olarak, mahkum olarak bu şeyden efendim vazgeçiyorlar. Sanki işte peygamberimize kıskanıp da inanmayan işte ehli kitap örneğinde olduğu gibi. Fehedallahu lillezine amenu limehtelefu fihi minel hakkı biizni. Allah Teala ne yaptı? Onların o ihtilaf ettiği hususlarda Cenab-ı Hak dilediği iman eden kullarını kendi izniyle, kendi katından göndermiş olduğu efendim hak kitapla onları doğru yola iletti Cenab-ı Hak. Vallahu yehdi men yeşe ila sıratı müstakim. Cenab-ı Hak da dilediği kullarını, onlar da efendim eğer iradelerini bu istikamete kullanırlarsa doğru yola eriştirir. Böyle bir ayet-i kerime hocam.
Evet hocam.
Uzun büyük bir ayet-i kerime. Dolayısıyla burada bir sebebi üzül olabilir. Hı hı. Ondan sonra başka böyle efendim detayında neler varsa biraz kıymetli dinleyenlerimize bunu paylaşalım kıymetli hocam. Buyurunuz.
İnşallah hocam. Önceki ayet-i kerime ile doğrudan bağlantılı gibi görünüyor hocam.
Nasıl efendim?
Yani önceki ayet-i kerimede ne vardı? Dünyaya sarıldılar. Müminlerle alay ettiler. Dünya onlara süslendi diye. Yani buradaki ihtilafın temelinin hocam bu dünyanın süsü olduğu herhalde anlaşılıyor. Yani insanları farklılaştıran, ayrıştıran, imanlı, imansız, işte yarı imanlı, günahkar, eksik, yarım diye çeşitli grupta arayan herhalde bu dünyanın süslenmesi olayı. Sonra da ayet-i kerimin sonunda bağı, bu süs sebebiyle insanların birbirlerine haksızlık etmeleri, zulmetmeleri, taşkınlık etmeleri bu ihtilafın temeli gibi görünüyor sanki bu ayet-i kerimede hocam. Değişik manalar verilmiş. Übey bin Ka'b Hazretleri diyor ki insanlar tek bir ümmetti. Aynı görüşte ihtilaf etmemiş. Ne zaman ama? Hazreti Adem'e arz edildikleri zaman. İslam fıtratı üzere yaratıldıkları zaman. Yani Galu Bela'da zürriyeti çıkarılıp Hazreti Adem'e arz edildiği zaman. Ve akarru lehu bil ubudiyye. Allah Teala elestu bi rabbikum diye sorunca onlara Galu Bela dedikleri zaman tek bir ümmetti bunlar diyor. Müslümandı hepsi. Sonra Hazreti Adem'le dünyaya geldikten sonra ihtilaf etmeye başladılar. Buna göre işte Übey bin Ka'b'ın kıraatı da varmış hocam. Kânen nâs ümmeten vâhideden fâhtelefû febâthallâhu nebiyyine bibeşşine müzirîn. İnsanlar tek bir ümmetler, zamanla ihtilaf ettiler. Sonra Allah Teala onlara peygamberler kitap gönderdi diye okumuş bu manaya göre.
Sebebi hocam bu konunun başka yerlerde dile getiriliyor. Orada
evet.
Kânen nâs ümmeten vâhideden fâhtelefû hep öyle geliyor.
Evet, diğer ayet-i kerimeler öyle gelecek.
Dolayısıyla burada da şimdi ayetin onu kastettiğini oradan çıkarıyor.
Oradan çıkarıyor. İbn Abbas Hazretleri demiş ki hocam, Hazreti Adem ile Nuh Aleyhisselam arasında 10 nesil vardı. Hepsi de diyor hak şeriat üzereydi. Daha sonra da ihtilafa başladılar. Demek ki yavaş yavaş baştan şeriat üzere giderken sonradan ihtilafa başladılar diyor. Onun üzerine Allah Teala da onlara peygamberler, nebiler gönderdi diye. Farklı bir mana da naklediliyor hocam. İnsanlar küfür üzere tek bir milletti. Onun üzerine Allah onlara peygamberler gönderdi. Yani daha sonraki bir dönemde artık küfre iyice daldıkları zaman küfür üzere ittifak etmişlerdi.
Bu şey de var hocam. Efendimiz geldiği zaman da kısmen öyle bir şey söz konusu.
Evet.
Çünkü onunla ilgili Beyyine Suresinin baş tarafında şöyle bir ifade yer alıyor. Çok ilginç bir şey o. Bismillahirrahmanirrahim. Lem yekunillezine keferu min ehli kitabı vel müşrikine münfikkine hatta te'tiyemül beyyine.
Evet.
Resulü minallah diye. Orada Cenab-ı Hak ehli kitabın kafirlerinden, müşriklerden bahsediyor. Ve bunlar geniş bir kitle oluşturuyor. Yani ehli kitabı da müşrikler, ümmiler var.
Evet.
Bazı hanif unsurlar falan var ama onlar neredeyse yok hükmünde. Eğer diyor Allah diyor o peygamberi göndermeseydi apaçık bir delil beyine olan diyor peygamberi göndermeseydi o ehli kitapta o küfür hallerinde müşriklerde o şirk hallerinde o hiç terkmeden öyle devam edeceklerdi.
Evet, küfürden ayrılacak değillerdi.
Küfürden ayrı değillerdi. Niye? Çünkü onları yani gittikleri yolun yanlış olduğunu söyleyecek kimse yoktu çünkü.
Evet.
Dolayısıyla onların esas o küfürden ayrılma şeylerini gönderen peygamber sağlamış oldu.
Evet. Burada hocam diğer bir görüş de İbrahim Aleyhisselam zamanında diyor. İbrahim Aleyhisselam zamanında tek bir millet küfür üzereydi insanlar. Sonra Allah peygamber gönderdi. Sonra sizin dediğiniz gibi bizim peygamberimiz zamanında aynı şekilde. Demek ki hocam insanlar kendi haline bırakınca böyle ittifak ediyorlar. Zuhruf suresinde de hocam değil mi? Yani insanlar küfür üzere birleşmeyecek
olsalardı. Bu ihtimal var hocam. Diyor ki eğer diyor insanların diyor onlara özenip de dünya malına altına gümüşe özenip de hepsi kafir olma tehlikesi olmasaydı ki Allah biliyor tabii böyle bir tehlike olduğunu biliyor. Olmasaydı diyor biz diyor Rahman'ı inkar edenlerin diyor evlerini işte efendim merdivenlerini gümüşten çatılarını altından Yani kıymetli mücevherlerden yapardık evlerini, barkların, çatıların, merdivenlerini.
Evet.
Yani her şeylerini altın yapardık.
Evet.
Ama şimdi diğer insanlar diyor ki, adam Allah'ı inkar ediyor, evi barkı altın oluyor. Ben de inkar edeyim, ben de olsun falan diye.
Evet.
Tabii insanlara çok büyük bir imtihan olacaktı bu.
Evet,
onun için biz diyor öyle yapmadık.
Ölçülü gönder.
Ölçülü yaptık diye. Tabii ayetin kastettiği şey şu hocam. Kastettiği şey yani zaten peşinde bunu söylüyor. Zelke metaül hayat dünya.
Evet.
Bütün bunlar diyor. Dünya metaıdır diyor. Geçicidir. Vel ahiretu inde rabbikel muttakin. Ahiret ise diyor Rabbinin katında takva sahibine verilecektir. Yani ahiret nimeti karşısında dünyanın her tarafı altın olsa yine fazla kıymeti yok. Anlamında yani gönülden bu dünya muhabbetinin silinmesi noktasında ayet bir mesaj veriyor.
Evet hocam. Diğer İkrime'den bir rivayet hocam. İnsanlar Hazreti Adem zamanında diyor tek bir ümmet Müslümandılar. Sonra diyor yavaştan ihtilaf ettiler. Nuh aleyhisselam zamanında Allah Teala da onlara Nuh'u gönderdi. Demek ki hocam şunu söyleyebiliriz herhalde bu örneklere bakarsak. Hasan Basri Hazretleri de öyle demiş hocam. İnsanlar diyor Hazreti Adem vefatında Nuh Aleyhisselam'ın gönderilişine kadar küfür üzere tek millet olmuşlardı.
O ihtimal de varmış.
Diye. Yani dolayısıyla peygamberlerin arasında küfür üzere ittifak ediyorlar. Sonra ihtilaf ederek sonra peygamber geliyor onları imana hidayete çağırıyor. Bu şekilde devam ediyor. İnsanları demek ki kendi haline bırakınca hocam bu dünya sevgisi, dünya süsü onları çeviriyor yoldan. Öyle gösteriyor hocam. Sonra bu ümmeti vahide Adem aleyhisselamdır demişler hocam. Hazreti Adem tek ümmet, kendi başına Hazreti İbrahim gibi tek bir ümmetti. Sonra ondan sonraki insanlar ihtilaf etmeye başladılar diye de mana verilmiş hocam. Bunu özetlemek gerekirse diyor burada görüşleri. Bir kavim dedi ki bunlar Hazreti Adem ile Nuh arasındaydı. 10 nesil Müslüman olarak devam ettiler tek ümmet olarak. Sonra ihtilaf ettiler. Sonra Adem aleyhisselam hak üzereydi. Ondan sonra evlatları ihtilaf edince peygamberler geldi. Sonra kenen nes ümmeten vatin ve dinin vahid yevme zürriyet Adem. Hazreti Adem zürriyetinden çıkarılıp da galü bela diye dedikleri zaman tek ümmettiler.
Dünya gelince ihtilaf ettiler.
Dünya gelince ihtilaf ettiler. Sonra da küfür üzere tek zaman zaman küfür üzere tek millet. O küfür tek millettir herhalde hocam. Buna uygun herhalde. Küfür üzere tek millet oldular. Sonra peygamberler geldi. Bunları hidayete davet etti. Şeklinde özetlemişler hocam.
Evet. Şimdi hocam tabi ayetin devamının kısımlarında yine bazı tafsilatlar var. Özellikle Allah'ın hidayet ettiği kullar kimlerdir? Ve Allah'tan gelen hak nedir? Bunu da hocam biraz programın sonunda da gelmiş olduk. Biraz açmış olduk. İnşallah bir sonraki programda devam ettirmek üzere. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam. Bütün dinleyenlerimizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.